İyi geceler sayın izleyicilerimiz. Harun Yahya.tv internet sitemizden devam ediyoruz. Sözü Akın hocama bırakıyorum.
Evet.
Buyurun hocam.
Yani dün doğal seleksiyonda mutasyonlardan bahsetmiştik. Yani o konu tabii bir programda bitecek bir konu değil. Ona devam edebilirsin mutasyonlardan. Şimdi evrimciler mutasyonu canlılığın işte DNA'sında farklılıklar yaparak bir canlılığı oluşturan bir mekanizma olarak yorumluyorlar. Yani o DNA'yı farklılaştırıyor diyorlar mutasyon. Ve ondan işte bir köpek oluyor. Ardından o köpek ata dönüşüyor. O at file dönüşüyor. Böyle çeşitlendikçe gittiğini iddia ediyorlar. Fakat biz ara geçiş formlarında hiçbir zaman bu mutasyona uğrayan canlılar gibi ara formlara rastlamıyoruz. Mesela şimdi ekranda bakabiliriz mutasyona uğrayan canlıları. Mesela burada işte canlının bir bacağı daha çıkmış. Burada bakıyoruz yine bir bacak daha çıkmış fazladan. Yine burada da mutasyona uğrayan bir ceylanda yani iki bacak birden çıkmış yani fazla olarak. Ve de bu ona faydalı bir hale getirmemiş. Tamamen hayatını zorlaştırıcı ve sakat hale getirmiş. Burada iki kafalı bir domuz yavrusu var. Yine bu canlı gelişkin bir canlı değil veyahut da domuza ek bir bilgi getirip farklı bir canlıya da dönüşmemiş. Yine iki başlı bir kaplumbağa var. Yine bir kuş. Burada yine bir dana iki başlı. Şimdi burada bunların hiçbirisinde DNA yeni bir bilgi olmuyor. Sadece belli bir organın bilgisi tekrarlanıyor ve bu yüzden mesela bir baştan bir tane daha çıkıyor, iki başlı oluyor. Bu canlıların hiçbirisine bir fayda getirmemiş. Tamamen hayatlarını zorlaştırıcı ve sakat halde olmalarına neden oluyor. Mesela yine mutasyonun etkilerinden bir tanesi. Şimdi evrimciler diyor ki mutasyon işte böyle evrimleştirici bir mekanizmadır. Ve de biz canlılarda işte mutasyonun etkisiyle canlıları sürekli geliştiğini görürüz diyorlar. Fakat bizim şu anda mutasyonu uğrayan canlılarda gördüğümüz değişiklikleri biz fosil kayıtlarında görmüyoruz. Eğer öyle olsaydı fosil kayıtlarında böyle fosiller olması gerekiyordu. Mesela şu anda bildiğimiz fosil kayıtlarındaki kafatası şu sol üstteki kafatası. Fakat şu anda bir canlı mutasyona uğradığı zaman geldiği hal şu buradaki hallere benziyor. Yani işte gözün bir kısım bilgisi kaymış veyahut da işte çene yapısı kaymış veyahut da başka bilgiler yer değiştirmiş oluyor. Ve biz fosil kayıtlarında bunun böyle mükemmel hale gelene kadar şu evreleri geçirmesi gerekiyordu ve onları görmemiz gerekiyordu. Ya biz fosil kayıtlarına baktığımızda böyle bir şey görmüyoruz. Yani demek ki canlılar eksiksiz, kusursuz bir şekilde yaratılmışlar ve bir mutasyona uğrayıp da bir canlının başka bir canlıya dönüşmesi gibi bir şey söz konusu değil. Biz oradan bunu anlıyoruz yani inşallah Allah'ın izniyle.
Tabii ki yani mutasyon mutlaka bozar genetik bilgiyi. Bunu daha önce de örnek olarak vermiştim. Mesela herkes biliyor artık tabii inşallah. Genler proteinleri kodlayan DNA bölgeleri. DNA'nın üzerinde mesela insan DNA'sında 25 bin tane böyle bölge var. Fakat bu DNA'nın da %2'lik, %3'lük bir bölümünü oluşturuyor. Şimdi 500 amino asitlik bir proteini ki orta büyüklükte bir proteindir bu. Kodlayan genin toplam harf sayısının 1500 olması gerekiyor. Çünkü her 3 harf bir amino asite karşılık geliyor. 500 amino asit için 1500 tane harf gerekiyor. 1500 tane harfin olası kombinasyon sayısı, yani değişik kombinasyon sayısı da 4 üzeri 1500 yapar. Çünkü 4 tane alternatif harf var DNA'yı oluşturan. 4 harflik bir alfabedir. Bu 4 üzeri 1500 yapar. Bu da 10 üzeri 903 tane alternatif demektir. Yani 903 tane sıfırlı bir sayıdan bahsediyoruz burada. 10 üzeri 903. 10 üzeri 903 tane alternatiften sadece birisi işlevsel. Şimdi siz genler üzerinde bu kadar hassas yapısı olan bakın 10 üzeri 903 tanesinden sadece bir tanesi bir protein kodluyor. O da organizmaya faydalı olan protein. Onu da en ufak bir harf değişikliği meydana getirdiğiniz zaman harf eklenmesi ya da çıkması, harflerin yer değiştirmesi mutlaka o yapıyı bozuyor, zarar veriyor. İşte bu görülen hastalıklar ondan dolayı kaynaklanıyor. Yani bir gende bir hata meydana geldiği zaman, bir mutasyon meydana geldiği zaman onun kodladığı proteinin yapısı bozuluyor. Onun kodladığı proteinin yapısı bozulunca işte bu o proteinin işlevine göre o organizmada bir sakatlık, bir hastalık, bir rahatsızlık meydana getiriyor. Mesela bazı enzimler var. Onları kodlayan proteinlerde, onları kodlayan genlerde bir mutasyon meydana geldiği zaman beyinde bazı maddeler birikmeye başlıyor. Bazı maddeler birikince o kişide zeka geriliği görülüyor. Yatalak oluyor, felç oluyor. Biliyorsunuz herkes de bilir. Bazen o şekilde insanlar vardır. Hatta doğumdan kısa bir süre sonra hastalıkları başlıyor böyle. Zaman içerisinde daha da artarak devam ediyor ve erken yaşlarda da vefat ediyorlar. O işte sadece bir proteinindeki meydana gelen bir bozukluğa işaret ediyor. Ve bunun gibi insanda bilinen 10 binden fazla genetik hastalık var mutasyon sonucu oluşan. Ki bunlar bilinenler, sayı daha da fazla. Çünkü 100 bin çeşit proteini kodlayan 25 bin tane gen var insan DNA'sında. Yani olabilecek hastalıkların sayısı zaten, değil mi? İnsanın kavrama sınırlarının ötesinde oluyor veya mutasyonların sayısı. Bu kadar hassas mekanizmalarda meydana gelen bir değişiklik işte çok büyük hasarlar meydana getirebiliyor. Genlerde olursa, genlerin dışındaki bölgelerde olursa bazen hakikaten sessiz kalabiliyor. Çünkü dedik DNA'nın %2'si 3'ü genler, protein kodluyor dolayısıyla. Kalan kısmının önemli fonksiyonları var. O genlerin aktivitelerini düzenliyor DNA'da ama bazı bölgelerdeki meydana gelen mutasyonların hakikaten fark edilmeyebiliyor. Yani yansımıyor o kişinin vücut yapısına ya da işte hücrelerinin yapısına yansımayabiliyor. Ya da çok hafif bir şekilde yansıyor, gözden kaçabiliyor. Dolayısıyla bunlara da nötral deniyor. Yani ne zararı var ne yararı var gibi. Fakat faydalı kesinlikle yok. Yani fayda derken genetik bilgide bir artış meydana getirecek bir mutasyon. Bugüne kadar hiç gözlenmedi. Nitekim meyve sineklerinde ve bakterilerde 60 yıldan fazla deney yapıyorlar. Yani bunların milyonlarcasını mutasyona maruz bırakıyorlar. Radyasyon veriyorlar dış etkilerle, değişik etkiler, kimyasal etkilerle. Mutasyonlar meydana getiriyorlar. Hiçbir şekilde hiçbir bakterinin ya da meyve sineğinin bir başka türe dönüşmesi, yeni bir organa sahip olması, ona faydalı olabilecek yeni bir proteine sahip olması bugüne kadar hiç gözlenmedi. 60 yıl boyunca. Hatta bırakıyorlar artık deneyleri, yani vazgeçiyorlar. Çünkü yeni genetik bilgi oluşturacak bir mekanizma yok. Tesadüfi bir mekanizma yok. Allah'ın ilk andan itibaren o canlı da yarattı, o canlıyla birlikte yarattı. Genetik bilgi var. O kopyalanarak geliyor. Sadece belli genlerin değişik kombinasyonları söz konusu oluyor. Onlar da işte o tür içindeki çeşitlenmeyi meydana getiriyorlar. Bireysel farklılıkları meydana getiriyorlar. Bunun gibi. Ama evrimin hiçbir şekilde bir mekanizması yok. Yani ne doğal seleksiyon denen hayali mekanizma, ne mutasyon denen işte bu zararlı etkilerin meydana getirdiği DNA'daki harf değişiklikleri kesinlikle bir fayda sağlayamıyor. Hele doğal seleksiyon, yani iddia ettikleri gibi, o laf da aldatmacı, onu da söylemiştik. Doğanın hiçbir şeyi seçtiği falan yok. Seçemez doğa, yani doğanın kendisi zaten yaratılmış. Taş, toprak, kaya, neyin iyi neyin kötü olduğunu nereden bilsin? Halbuki doğal seleksiyonu bunlar şey gibi karşıtı, tesadüfün karşıtı gibi göstermeye çalışıyorlar. Şöyle diyorlar, doğal seleksiyon mutasyonların, evet mutasyonlar rastlantısaldır ama mutasyonların daha iyi adapte olanların doğal seleksiyon tarafından seçildiği için diyorlar, iddiaları böyle bu şekilde. O zaman diyorlar sonuçta tesadüfi değil, tesadüfin karşıtı olan bir mekanizma söz konusu. Bakın bu çok büyük bir aldatmaca. Mutasyonlar onların anladığı anlamda hakikaten rastlantısal zararlı değişiklikler. Ama doğal seleksiyonun bir aklı yok. Sadece aklı olan bir mekanizma, bir varlık seçebilir. Neyin iyi, neyin kötü olduğunu bilebilir. Doğal seleksiyonun bir bilinci olmadığı için neyin iyi, neyin kötü olduğunu bilemez. İnsan gözündeki örnekte olduğu gibi, insan gözü biliyorsunuz herhangi bir parçası eksik olduğunda veya fonksiyon görmediğinde çalışmaz. Bütün parçalarının eksiksiz ve mükemmel olması lazım. O şekilde yaratıldığı zaman ancak fonksiyon görebiliyor. Ve burada en son aşamada faydalı olabilecek bir avantajın hedeflenmiş olması gerekiyor. Yani görmenin ne olduğunu bilmeyen, gözü yaratmadan önce görmenin ne olduğunu bilmeyen öyle bir üstün bir akıl olacak ki Allah'ın aklı olabilir. Yani görmenin ne olduğunu bilen Allah yaratıyor gözü. Dışarıda fotonların olduğunu bilen, onları algılayacak bir organ yaratıyor. İnsan bile bunu hayal bile edemez. Yani hiçbir insan beş duyunun dışında başka bir duyu organının hayalen bile yani dile getiremez. Bu çok açık. İşte bu ancak Allah'ın sonsuz aklıyla, kavramasıyla olabiliyor. Ki hocamız söylemişti. Cennette bilmediğimiz duyular da olacak inşallah. Bizim şu an hayal bile edemediğimiz inşallah. Ama dünyada bunu Allah'ın aklıyla yaratıldığı çok açık. Doğal seleksiyon gibi bilinçsiz bir mekanizma tabii ki yapamaz bunu. Mesela bunu başka bir örnek daha verebiliriz. Sudan karaya geçişin güya tesadüfen olduğunu diyorlar. Böyle bir şey hiçbir şekilde söz konusu değil. Mantıken de bilimsel olarak da söz konusu değil. Mesela solungaç güya akciğere dönüşecek. Şimdi bunların ikisi de mükemmel organlar. Mesela bir akciğer gibi böyle mükemmel bir organ herhangi bir parçaların eksikliğinde o organizmaya hiçbir yarar sağlamaz. Ancak mükemmel olduğu zaman fonksiyon gördüğü için yarar sağlayabiliyor organizmaya. Yani o canlıya, kara canlısına. Evet. Dolayısıyla eksik olan parçalar bu doğal seleksiyonla yapıldığını olduğunu iddia ediyorlar ya. Önce diyorlar bir parça olacak, sonra ikinci bir parça, sonra üçüncü parça gibi. Eksik olan bir parça mükemmel olmadığı zaman organ hiçbir işe yaramadığı için onların mantığına göre bile yanlış bakın. Yani evet. Devrimci mantığa göre bile yanlış. Mantığı yok da evrime göre de yanlış. Eksik olan parçalar doğal seleksiyon tarafından zaten seçilmez. Değil mi? Ancak mükemmel akciğer fonksiyon gördüğü için herhangi bir ara aşamasında fonksiyon görmeyeceği için o parçalar da zaten seçilmez. O organizma da seçilmez. Yani evrimleşemez bile. Yani evrimci şeyle bile evrimleşemez. Ki zaten öyle bir seçilim falan yok. Yani onu bir kenara koyduk da. Yani her yanından dökülüyor. Zaten bir protein oluşma aşamasında çöküyor da. Evet. Yani ama tek tek baktığımız zaman da bütün iddiaları yalan. Çünkü bir yalanı yalanla yola çıktıkları için onu desteklemek için söyledikleri o binlerce şeyde hepsi yalan olmuş oluyor. Bütün iddia ettikleri işte insanın atası şuydu, maymunun bilmem nesi buydu, doğal seleksiyon, mutasyon hepsi yalan. Yalana dayalı. Mesela gözlemlenmiş hiçbir örneği yok. Soruyorlar da Richard Dawkins'e havaya bakıyor. Değil mi?
Evet.
Hiç kimse de bugüne kadar ya yepyeni bir gen bulduk. Bu tesadüfen oluştu. Yepyeni bir protein şu canlı da sonradan oluştu, mutasyon oluştu. Duydunuz mu hiç? Hiç yok. Hiçbir evrimci bunu söyleyemiyor. Sırf laf kalabalığı yapıyorlar. Faydalı mutasyon dedikleri mesela işte bakteriler var. Bakterileri bir ortama koyuyorlar. Diyelim ki ısı normalden daha yüksek olduğu bir ortamda. Çoğu bakteri ölüyor. Bir kısım bakteriler yollarına devam ediyorlar. Bu olabiliyor hakikaten. Ama şöyle oluyor onda da. Mutasyon meydana geliyor belirli genlerde. Nokta mutasyonu deniyor buna. Yani harf değişiklikleri. Ya bir harf ekleniyor ya bir harf çıkartılıyor. O zaman bakteri sakat hale geliyor ama o ortamda fayda sağlayabilecek bir özelliği ortaya çıkıyor. Ama sakat bakteri. Siz o ortamı kaldırdığınız zaman, ısı normale döndüğü zaman o bakteri hayatta kalamıyor, normaller üreyebiliyor. Şimdi bu daha önce de söyledik. O zaman bir fayda değil ki. Bir kere birincisi, yeni bir genetik bilgi kesinlikle yok. Zaten var olan bir gendeki mutasyonla sakatlanma sonucu ortaya çıkan bir özellik. Bu neresi faydalı mutasyon? Bu evrime delil olmaz ki. Evrim bize göstermek zorunda olduğu yepyeni genetik bilgi olacak, yepyeni protein olacak, yepyeni enzim, yepyeni organ, yepyeni tür. Bu kesinlikle mümkün değil. Zaten her yolu denediler. Bir tane bile görseler bakın, bir tane örneğini görseler ortalığı yıkarlardı. Hiç yok. Bir tane bile ara geçiş formu yok. Bakın tek, yani 350 milyon fosilden bir tane bile patolojik asimetrik bir canlı olmaz mı? Yok, Allah'ın dilemesi dışında. Allah onu da kaldırmış yani inşallah. O da yok yani böyle. 10 trilyon veriyoruz diyor hocamız zaten. Evet. Getiremiyorlar. Yani evrim her tarafından dökülüyor kepazelik şeklinde.
İnşallah. Şimdi hangi yönden bakarsak bakalım. Oktan da dediği gibi. Yani elle tutamıyoruz çünkü elle tutulacak bir tarafı yok. Yalan olduğu için. İşte o yüzden o bilim adamı diye geçinen kişiler cevap veremiyorlar o sorulara. Yani işte faydalı mutasyon örneği var mı kardeşim? Madem sen böyle bir şey iddia ediyorsun. Bir tane söyle ya. Yani bir tane kadar. Yani milyonlarca olması lazım senin iddiana göre ama fazla değil, bir tane diyorsun. Cevap veremiyor. Çünkü yalan söylüyor. Evet. Yalanın ispatı, delili, bilimsel bir altyapısı olmaz. Yalan yani. Belli yani. Yani doğru olmayan şeye yalan deniyor. Evet. Oradan çıkıyor zaten onun bir kere durumu. Şimdi hiçbir konuyu evrim teorisinin veya Darwinizmi savunanların açıklayamadıklarını bir kere net bir şekilde görüyoruz. Gördük. Görmeye de devam edeceğiz. Hiçbir soruya cevap veremezler. Bilimsel yönde. Hep böyle işte demagojiler vesaireler veya işte böyle başı sonu belli olmayan öznesi, tümleci başka yerlerde olan cümleler kurarlar. Son derece anlaşılmaz konuşurlar. Şimdi evrim teorisi hiçbir şeyi açıklayamadığı gibi bir de böyle elle tutulmayan ama gözle görülen, hissedilen erdemler var. Yeryüzünde var olan canlılarla. Nedir? Mesela fedakarlık. Ya hayvan aklı yok, bilinci yok, şuuru yok. Hiçbir eğitim almamış. Ama doğar doğmaz mesela bütün hayvanlara bakıyoruz. Fedakarlık özellikleriyle yaşama gözlerini açıyor. Veya daha önceden ona öğretilmiş bazı fonksiyonlarla, bazı kabiliyetlerle, bazı uzmanlıklarla hayatını göze açıyor. Şimdi evrimciler burada da çuvallıyorlar. Mesela diyoruz ki, ya mesela işte bir aslan işte la karşılaşan veya ne bileyim bir saldırıya uğrayan işte bir zebra, ne bileyim diğer zebra sürüsü tarafından koruma altına alınabiliyor mesela. Veya ne bileyim bir bizon sürüsü tehlikeyi fark ettiğinde canlarını riske ederek şöyle bir sırt sırta vererek şöyle yan yana gelerek bir daire oluşturuyorlar. İşte yavrularını ortada bu saldırıdan korunmak için hayatlarını feda ediyorlar. Ne bileyim işte bir aterina balığı, bakın ölümü göze alarak, ölüm ya, karaya çıkmaya çalışıyor. Niye? Yumurtasını orada sağlıklı bir şekilde koruyup yaşama başlasın diye yavruları. Ölümü göze alıp karaya çıkıyor. E şimdi doğal seleksiyon, doğal seleksiyon diyor evrimciler. E böyle bir durumda neden doğal seleksiyon aterina balıklarını elemedi? E cevap verin diyoruz. Cevap yok. E çünkü aterina balıkları var oldukları ilk günden beri bu fedakarlıkla, bu özellikle yaratıldılar da ondan. Ne öncesinde ne sonrasında hiçbir değişiklik yok. Yani Allah canlılara neyi öğrettiyse, neyi ilham ettiyse canlıların tamamı onu yapıyor. Şimdi bunu mesela açıklayamıyor evrimciler. Yani hiçbir şey açıklamıyorlar da. Mesela ne bileyim kunduzlar baraj yapıyor. Yunuslar sonar sistemi kullanıyor. İşte arı yani bilim adamlarını hayrete düşürecek, matematikçileri hayrete düşürecek hesaplarla işte petek yapıyor, bal yapıyor. E hiç evrimcilere soralım. Var mı hiç böyle yarım yamalak petek görmüşler mi bir yerde? Veya böyle hani balın tadı, tuzu vesaire böyle yanlış, insan hoşuna gitmeyen bir bal üretmiş mi arılar şimdiye kadar? Hayır. Hep insanın hoşuna giden ve hep mükemmel hesaplarla, yani matematikçileri dediğim gibi hayrete düşüren hesaplarla petek yapmış arılar. Ne bileyim işte dokumacı kuşu anlattık biz bu programda. Ya minicik hayvan gagasıyla o küçücük elleriyle o böyle düğüm atıyor, üst üste getiriyor şeyleri falan, böyle lifleri falan. Böyle bir yuva yapıyor. Ya bir kuş nasıl düğüm atar ya? Yani düğüm atmak bir bilgi değil mi? Yani biz mesela bana annem öğretmişti çocukken. Ben düğüm atmayı bilmiyordum. İpi getirdi. Bak bunu böyle yapacaksın, çevireceksin, oradan geçeceksin. Böyle çektin mi düğüm olur. E kuşa kim öğretti? Ya bu uzmanlık nerede? Sırf düğüm değil. Ya normal ev yapıyor. Hem de dalda. Girişini, kapısının genişliği, başka canlıların giremeyeceğini de hesap ederek. Ya bunlar yani aklı şuuru olmayan hayvanların yapacağı şeyler değil ki bunlar. Yani aklı şuuru olan insan da buna bu özel uzmanlık gerektiren şeyleri hayvan yapıyor dememesi lazım. Yani çok anormal olur. İşte örümceğin ağı, mesela olağanüstü, ne bileyim ağaç kakanın beynini koruyan o süngerimsi yapı. Ya bunlar tesadüfen olmaz. Yani o kadar olağanüstü şeyler var ki doğada, nereye bakarsak bakalım. Yani sayısız diyebilirim. Ve hepsinde bir yaratılış mucizesi görüyoruz. Ya şimdi buna tesadüfen olmuş demek, yani hakikaten insan böyle hayret ediyor ya. Bu nasıl der bunu bu insan? Hayret ediyor. Veya diyorlar ki işte canlılar bu özelliklerini içgüdüyle yapıyor. Yani arı işte içgüdüyle bal yapıyormuş, petek yapıyormuş. Bakın bu iddianın sahibi bile Darwin. İçgüdüyü, yani hayvanların yaptığı bu kabiliyetli hareketleri görünce acayip tedirgin oluyor. Kitabında yazıyor, bakın bir alıntı var, onu da burada paylaşalım türlerin kökeninde. Diyor ki içgüdülerin birçoğu öylesine şaşırtıcıdır ki onların gelişimi okura belki teorimi tümüyle yıkmaya yeter güçte görünecektir diyor. Yani o kadar şey görüyor ki, tehlikeli görüyor ki hayvanlardaki onun anlatımıyla içgüdü, yani sahip oldukları o mükemmel özellikler, ustalık isteyen yaptıkları işler o kadar olağanüstü ki diyor, yani benim kitabımı okuyan hemen diyor yani benim zırvaladığımı anlayacaktır diyor, çok acayip tedirgin oluyor. Yine bak, yine bir uyanıklık yapıyor Darwin bu hayvanlardaki içgüdüyle ilgili konuyu önce bir hani anlatmaya çalışayım ki, çünkü İnsanlar hayvanların sahip olduğu bu özellikleri ve yaptığı ustaca işleri görünce, yani benim kitabımı okumaz diyor. Hani kitabı okutmak için bir hile yaptım diyor. Onu da Türlerin Kökeni'nde 3. bölümde diyor ki, birinci kısım tamamlanıyor 3. bölümde ve hayvanların alışkanlıkları ile ilgili içgüdülerindeki varyasyonlardan söz ediyor bu kısımda. Bu konunun yazının başlangıç kısmına dahil edilmesinin sebebi, yani içgüdü diye anlattık onun, içgüdülerin doğal seleksiyonla gerçekleştiği fikrini imkansız olarak değerlendiren okuyucuların aceleyle teoriyi reddetmemesini sağlamaktır diyor. Yani en başta onu koyuyorum ki yani daha kitabın başında hani reddetmesinler diye tedbir aldım diyor. E sen tedbir aldın ama bir şeyi unuttun. Evelallah. Sayın hocamız Adnan Oktar'ı hesap edemedin. Hocamız senin bu yalanını istediğin kadar tedbir almış ol vakti zamanda. İşte böyle patladı bütün yalan. Böyle balyoz gibi evelallah. Danma keşan oldun. Sen kitabında istediğin kadar tedbir al, milleti kandır. Ya ben kandırıyorum da diyor. Hani başında da böyle şeyler yazdım ki millet yani bu ne rezalet kardeşim, bu kepazelik böyle paçadan akıyor demesinler diye durumu muhafaza etmek için bir şeyler yaptım diyor. Ya durumu muhafaza edemedin işte, olmadı yani. Bak bütün değil mi, attın tuttun bir sürü yalan söyledin ama yalanın ortaya çıktı 1979 yılı itibariyle. Hem de hocamız hep gösterir onu, bu küçücük yani senin yazdığın böyle acayip kitaplar, ciltler, ansiklopediler bilmem ne, bir tane yetti evelallah. Tabii sonra da Allah'ın izniyle o 7 kiloluk B-52 bombardımanı yaptığı hocamızın yaratılış atlasıyla zaten konu kapandı Allah'a şükür. Yani evrimciler ne mikrobiyolojide, ne hücrede, ne proteinde, ne canlıların sahip olduğu özelliklerde, ne canlıların fedakarlığında, yani olağanüstü davranışların tamamında çaresizler. Yani sadece bir konuda değil, sayısız konuda çaresizler. Bunu bizi izleyenler böyle bilsin ve yine tekrar edelim, o iyi oluyor. Evrimciler yeryüzünde canlılığın nasıl başladığını sorusuna cevap veremezler. Çünkü böyle bir cevap yoktur evrimci yönünden. Doğru cevap, onu asla söylemezler. Onu biz söyleriz Allah'ın izniyle. Doğru cevap, yeryüzündeki tüm canlı ve cansız tüm varlıkları Yüce Rabbimiz olan Allah yaratmıştır.
İnşallah. Yine mutasyonlardan devam edelim. Bu Richard Dawkins'e soruyor birisi. İşte DNA'da yeni bilgiye getiren, oluşturan bir mutasyon örneği var mı diye soruyor. Şimdi Dawkins'e bakalım nasıl bir cevap veriyor. Is seen to increase the information in the genome. Evet, 17 saniye havaya bakıyor ve bir cevap yok. Yani burada şimdi normalde gözlemlenmiş bir mutasyon, yararlı mutasyon örneği var mı denildiğinde direkt bir cevap verilmesi gerekiyor değil mi? İşte şu mutasyondan biz işte yeni bir enzim oluştuğunu gözlemledik veyahut da işte o canlıya yeni bir sistem ekledi diye cevap verilmesi gerekiyor. Bak 17 saniye havaya bakıyor. Yani orada herhalde yani uçan daire mi görüyor artık? Nobody knows how it started. We know the kind of event that it must have been. We know the sort of event that must have happened for the origin of life. What was that? It was the origin of the first self-replicating molecule. Right, and how did that happen? I've told you, we don't know. So you have no idea how it started? No, nor has anybody. Nor has anyone else. What do you think is the possibility that the intelligent design might turn out to be the answer to some issues in genetics or in evolution? It could come about in the following way. It could be that at some earlier time, somewhere in the universe, a civilization evolved by probably some kind of Darwinian means to a very, very high level of technology and designed a form of life that they see. Uzaylılar getiriyor diyor. Perhaps this planet.
Ya tesadüfen olamaz, uzaylılar getirdi. Saçmalamasını dinledik şu anda. Şimdi bu çok ibretlik tabii, bakın. İlk bölümde hakikaten çok ibretlik. Yani İnsanlar şunu zannediyorlar, hani faydalı bir mutasyon göster, hani bir tane mutasyon olacak da o da onu verecek. Bir tane bile veremiyor da. Bakın bunların iddiasına göre, Darwinizm iddiasına göre milyonlarca tür canlı mutasyonlar, güya mutasyonlarla oluşacak ya, onların iddiasına göre katrilyonlarca faydalı mutasyon olması gerekiyor. Yani, ve sürekli faydalı olacak katrilyonlarca. Şimdi bunların iddiasına göre güya o katrilyonlarca olması gereken mutasyonlardan bir tane örnek çıkaramıyor. Evet. Ne der insan öyle bir durumda? Ya pardon der ya, yani hakikaten ben şimdiye kadar düşünmemiştim. Faydalı mutasyon yok herhalde. Demek ki Darwinizm Marvinizm de yok der. Özür diler, değil mi böyle? Aynen devam ediyor. Yayını durduruyor. Orada ağlamaklı oluyor. Belki bilmiyorum, ağlamış da olabilir sonra şeyden. Neyse, o kısmı önemli değil bizim işi. Aynen devam ediyor sonra aynı saçmalığı savunmaya. İşte bu, yani konu bu. Bakın burada da mesela hocamız iyice sıkıştırdı artık.
Evet.
Tesadüfen olur diyen insan proteinler için. Tesadüfen artık olamazdı kabul ediyor. Uzaylılar getirdi diyor. Yani kardeşim, o zaman uzaylıları kim getirdi yani böyle? Şimdi değil mi? Allah'ın yarattığını adım kabul edecek yani bir adım sonra. Oraya geldi, o noktaya geldi. Yani tesadüfen olamaz artık geldi. O noktaya geldi inşallah. Bir nokta sonra kabul edecek. Ama konu bu zaten. Yani Darwinizmi ne olursa olsun yalan olduğunu bile bile, onlar için yalan olup olmaması önemli değil. Batıl bir din. Ona iman etmişler. Ateizmi ayakta tutmak için onu savunuyorlar. Ya konu bu zaten. Yani yoksa herkes biliyor Darwinizm'in saçmalığını. Darwinistler ile herkesten daha iyi biliyorlar. Çünkü o, yani mesela paleontolog olan bir adam ara geçiş formu olmadığını bilmez mi? Herkesten daha iyi bilir. Ama bakıyorsunuz evrimci.
Evet.
İşte müze müdürü oluyor. Müze müdürü Allah'ın yarattığını kanıtlayan, bakın Kambriyen patlamasının fosillerini 70 yıl saklıyor. Amerika'daki dünyanın ünlü müzelerinden, enstitülerinden, Smithsonian Enstitüsü'nün müdürü. Öldükten sonra adam ortaya çıkıyor. Depodan çıkartıyorlar. Saklıyor. Ama Darwinizm'i savunuyor bakıyorsunuz. Yani biliyor o fosillerin olduğunu, birçok biliyor tabii. Herkesten daha iyi biliyor. Allah'ın yarattığını kanıtladığını biliyor. Saklıyor onları. Ama çıkıp ortada ben Darwinizm'i savunuyorum diye dolaşıyor. Ya bu tam bir, yani tarihin en büyük aldatmacası, en saçması ve iman hakikati, hakikaten Allah'ın yarattığının bir delili. Yani böyle saçma bir şeyi çıkıp koskoca adamların savunması böyle canhıraş bir şekilde, değil mi? Böyle adam müze müdürlük yapıyor 50 sene, onun depoda saklıyor onları böyle itinayla, yani öldükten sonra çöp evden çıkar yani, böyle müze bir eşya çıkar böyle. Müzenin şeyinden fosiller çıkıyor yani. Fosillerken tabii Allah'ın yarattığını kanıtlayan gerçek, evet, bilim deliller maşallah. Yani bu tabii çok ibretlik. Allah'ın bu da hakikaten yarattığının delili ve dünyanın %99'unun buna inanmış olması, böyle hocamız dedi yani bütün dünyayı ele geçirmiş böyle şeytanın tetkisiyle, ilkasıyla yani şeyiyle, telkiniyle böyle.
İnşallah.
O Allah'ın yarattığını gösteren bir şey tabii inşallah.
Ceren Şengör'ün mutasyonla ilgili soruya bir cevabı var. Oradaki arkadaşlardan bir tanesi şey diyor, yani tamam diyor, mutasyon DNA'daki yapıyı bozuyor diyor. Ama DNA'ya ek bilgi getirici bir mutasyon örneği nedir? Yani mutasyon DNA'yı nasıl ek bilgi getirir? Nasıl faydalı mutasyon olur diye soruyor. Bakın şimdi Ceha Şengör'ün soruyu cevaplayamayışını izliyor.
Tamam, hani kromozom sayısının azalmasını anladım. Bir radyasyon madde geldi, koptu gitti. Peki nasıl artıyor? Mesaj, çünkü bak biliyorsun DNA'yı...
Şunu hemen hatırlatalım. Şimdi hiçbir cevap vermeyecek. O gözle bakarlarsa ve abartı hareketlerle bir şey söylemeden cevap veriyormuş gibi bir telkin vermeye çalışacak. Onu dikkat ederek izlersek daha anlaşılır.
Şimdi DNA diye başlıyor.
Belirli mekanizmaları tetikliyor. Bu tetiklemeyi sen öyle de değiştirsin, böyle de değiştirsin. Kanser nasıl oluyor? Günden beri hücreler yanlış bir mesaj gidiyor.
Şimdi böyle yavaş yavaş gidelim. Şimdi öyle de değiştirirsin, böyle de değiştirirsin. Şimdi öyle de değiştirdiğini biz görüyoruz. Mutasyonların bir yıpratıcı etkisi olduğunu görüyoruz. DNA bozuyor. Ama böyle olduğunu görmüyoruz. Yani öyle de değiştirirsin, böyle değişmiyor. Yani onun bir tane örneğini vermesi gerekiyor eğer öyle bir şey varsa. Hayali bir şey söylüyor. Öyle değişsin, böyle değişsin. Yok, öyle bir şey yok. Olduysa eğer öyle bir şey, onun örneğini vereceksin. Yoksa kanseri örnek veriyor. Zaten mutasyon evet kanser yapıyor. İnsanı bir hastalığa yakalandırıyor. Bu bir örnek değil ki, faydalısını soruyor orada. O hala zararlısını örnek veriyor sanki, o soruya
cevap veriyor. Şimdi diyor ki bugün hava nasıl? Şimdi diyor kendisi başlıyor. Mesela araba var diyor. Arabadan diyor kolunu çıkarıyorsun diyor. Rüzgar esiyor diyor. Nasıl oluyor rüzgar diyor falan böyle. Yani ayakkabısı konuyu anlatmaya başlıyor. Ya koskoca adam, insan utanır ya. Ne iş yapıyordu? Jeolog muydu?
Jeofizik.
Toprakla ilgileniyor değil mi? Yani yer katmanlarıyla ilgileniyor. Evet. Ya bakın genetiği hiç bilmiyor. Evet. Mikrobiyolojiyi hiç bilmiyor. Ben yani hakikaten hayret verici derecede bilgisiz. Paleontolojiyi hiç bilmiyor. Dinozorlar ara geçiş formu dedi. Yani bunu çocuk bile söylemez. Dinozorlar. Yani hiçbir evrimci de söylemiyor bunu. Bakın tarihte dinozorlar ara geçiş formu diyen bir tane darwinist yok. İlk defa Celal Şengör söylüyor. Türkiye'nin en ünlü darwinisti. Yani korkunç derecede bilgisiz yani. Ben bu kadar bilgisiz olduğunu hakikaten bilmiyordum. Ondan sonra jeolog olmasına rağmen bakın jeolojiyle ilgilenmesine rağmen 3,5 milyarlık kaya katmanlarında oksitlenmiş demir olduğunu, oksitlenmiş uranyum olduğunu ya bilmiyor ya saklıyor. Evet. Yani ben bilmiyor diye umuyorum. Saklıyorsa daha da kötü. Bilmiyorsa da kötü de yani saklıyorsa daha da kötü yani böyle her iki durumda da kötü. Bu kadar bilgisiz olması hayret verici hakikaten. Ne biyokimya biliyor, ne genetik biliyor, ne mikrobiyoloji biliyor, ne paleontoloji biliyor, ne anatomi biliyor, ne fizik kimya biliyor. Hiçbir şey bilmiyor. Evet. Hayret verici, hayret bir şey yani böyle. Ve böyle birisini çıkartıp konuşulmaları da ilginç. Yani böyle yani tam bir pagan rahibi. Yani bir evet. Batıl bir dini var, ona iman etmiş. Onu savunuyor. Yani saçma sapan anlatabilir insan yani. Diyorlar yani tahtadan putlara tapıyorlar Afrika'da da. Haşa yani Allah'a ışık koşmuş oluyorlar tabii. Çok büyük suç Allah'a karşı. Bu diyor tahta yaptı diyor. Hazreti İbrahim döneminde de hatta değil mi inşallah. Putları kırıyor Hazreti İbrahim. Evet. En büyüğünü bırakıyor. Bu yaptı diyor. Andolsun bilir de onun yapmayacağını sen de bilirsin diyorlar cevap olarak. Yani bunun saçma olduğunu herkes biliyor. Kendisi de biliyor aslında yani. DNA falan diye başladı ama o bir şey anlatamayacağını biliyor orada. Yani DNA deyince DNA
uzmanı gibi
bir bilgili insan şimdi İngilizce biliyor. Amerika'dan gelmiş. Efendim DNA dedi falan filan yani. Orada yani çocuk kandırır gibi. Ayıp yani insan böyle değil mi? İşte ayağa kalkıyor otların arasından diyor işte diyor maymun böyle insan oldu diyor böyle bir oturuyor bir kalkıyor falan böyle koskoca adam o yani böyle sıçrıyor orada falan bir hareketler yapıyor böyle yani devam ayıp edelim. Yani bu.
Devam edelim şimdi açıklamaya devam ediyor Celal hocamız.
Yanlış mesajın gitmesinin yolu da namütenahi çünkü organizma.
Namütenahi.
Özellikle gelişmiş organizmalar. O kadar karmakarışık ki en küçük bir fark devasa farklılıklara neden oluyor.
Evet, en küçük bir fark devasa farklılıklara neden oluyor. Doğru. Yani bu DNA'daki pleyotropik etki denen bir şey var. Evet. Ama bu hiçbir zaman faydalı olmuyor. Yani bir DNA'da bir değişiklik yapıyorsun, o yepyeni bir algı organı. Muhteşem bir organa sahip oluyoruz ve yeni bir mesela ultraviyole ışınlarını algılar hale geliyoruz. Böyle bir şey olmuyor. En ufak değişiklikte gerçekten o kadar kompleks ki DNA, en ufak değişiklikte insanı ölüme götüren bir süreç başlıyor.
Evet.
Şimdi yine devam edelim.
Birkaç bölünme sonra. Bu müthiş oluyor yani.
Bir de işte,
evet, tamam hani. Müthiş oluyor yani diyerek şimdi cevabını bitiriyor. Şimdi burada faydalı mutasyon, yani mutasyonun DNA'ya nasıl faydalı hale getirdiğine dair bir açıklama
olmadığı gibi. Bakın evrimi çürüttü aslında burada. Gerçekten çürüttü. Kanseri anlattı. Kanser zaten evrimi çürütüyor. Yani kendi kendine orada çürüttü aslında ama öyle bir yapıyor ki yani karşısında tabii çocuklar bilmiyorlar açıkçası. Belki yani biliyor da nezaketinden de fazla şey demediler rencide olmasın diye. Onların karşısında normalde evrimi çürüten delillerle evrimin yani kendisi çürüterek güya evrime delilmiş gibi göstermeye kalktı. Yani bu işte bakın evrimcilerin konuşma mantığı nasıl demagoji yaptıkları nasıl böyle içi boş kavramlarla. Bakın ben de şimdi bir örnek vereyim. Üç alabilir miyiz? Evet. Bakın evrimciler nasıl laf kalabalığıyla insanları şaşırtmaya çalışıyorlar. Bunu görelim hep birlikte. Hakikaten ibretlik yani. Bunu Habertürk kanalında, Türkiye'nin en büyük kanallarından birinde çıkıp yaptılar yani açıkça bütün Türk halkının gözü önünde. Bakın.
Şuna ilerle.
Evet. Bunu da internette gençler hazırlamış. Buldum internette.
Olgusal tutarlılıklarındaki nitelikle ilgili bir şey değildir. Olgusal evrendeki oluşların düzenliliklerini özetlerler, bitmiştir, betimlerler, bitmiştir. Bitsel nitelikteki önermelerin nasılını açıklar. Lineer bağlamda hiyerarşik epistemoloji, kuantum, ideal, bambu. bireysel izolasyon dediğimiz izolasyon mekanizmalarıyla
izolasyon bunlar hepsi hikaye, sansasyon, radyasyon, komünikasyon.
Ben bu terminolojiyi kullanmadan konuşmam. Olgusal tutarlılık skalasındaki
yani Darwinizm tam bir komedi. Yani koskoca adamların çıkıp şunları söylemesi ve yapması utanç verici hakikaten. Yani değil mi? Böyle artık çocuklar bile hakikaten gülüyor. Yani ilkokul çocuğuna yavrum bu tesadüfen olmuş mu dersen olmamış amca der. Bana abi der.
Bana amca.
Yani veya ortaokul öğrencisine sorsak iki fosil yan yana, fosille gerçek halini yan yana koyduğumuzda bu değişmiş mi diye, hemen değişmemişler çok açık bir şekilde, değil mi? Belli iskeleti günümüzdeki halinin tıpatıp aynısı ve 350 milyon tane var bundan. Ve hala böyle bakın hep laf kalabalığı. DNA diye lafa başlıyor, bir şey söyleyecek mi diye herkes dinliyor böyle pür dikkat. Aslında evrimi geçersiz kılacak bir örnek veriyor orada. Yani kanser yani tam evrimi yıkan bir şey zaten. Yani bakın mutasyon olduğu zaman, rastgele mutasyon kanser meydana getiriyor. Evrimleştirmiyor, mevcut olan geni bozup sakat hale getiriyor, hasta hale getiriyor. Değil mi? Kanser hastaları bile, ben de kanser hastalığı geçirdim. Ben ne oldu kanser hastalığı geçirdiğimde? Öldürücü bir hastalık. Benim kemik iliğim bozuldu, kan hücrenin yapımı bozuldu, bezelerim şişti, enfeksiyonlar açık hale geldi, bağışıklık sistemim çöktü. Kanser bu demektir. Sakat hale getiriyor. Yani bir mesela pankreas kanseri oluyor, pankreasın işlevleri bozuluyor. Ve diğer dokuları tahrip ederek en sonunda ölüme kadar gidiyor. Karaciğer kanseri oluyor, karaciğeri tahrip ediyor, diğer organları tahrip ediyor, metastaz yapıyor, öldürüyor. Budur yani kanser. Bunu da bilmiyorsa artık, ki muhtemelen bilmiyor zaten, yani ne anlattığımı da bilmiyor. Çünkü genetik bilmediği için, mikrobiyoloji bilmediği için hakikaten hiçbir şeyden haberi yok. Yani bilimsel hiçbir şeyden haberi yok. Ya bu kadar bilgisiz olduğunu ben hakikaten bilmiyordum. Hayret verici. Çok iyi oldu çıkması. Evet. Hocamız o günden çıktıktan sonra eğitici programlara başladı. Bir daha zaten televizyona dahi çıkmadı. Aman çıkmasın evet. Yani bu bilgiyle yani. Ayıp bir şey var yani çocuklar. Evet.
Bir de mutasyona baktığımızda bu da kendiliğinden oluşmuş bir şey değil. O da Allah'ın emrinde ve Allah'ın takdir ettiği şekilde zarar evet. veriyor. Mesela genlere baktığımızda bir ya da iki gün önce Serdar Hocam videolarıyla gösterdi. Nükleik asitlerin yanlış dizilimiyle bunları düzelten bir sistem var. Enzimler var. Fakat dışarıdan mutasyon geldiğinde zararlı bir etki olabiliyor. Ama hani Allah takdir etseydi gendeki o nükleik asitlerin değişimini yapan enzimler olmayabilirdi ve onlar da sürekli bir mutasyonla zararlı etki de meydana getirirdi. Ama Allah'ın takdir etmesi zararlı olması ve hiç etki yaratmaması. Yani dışarıdan ultraviyole ya da çeşitli etkenlerle oluşabilecek bir mutasyonla genetik bozukluk olduğunda yine Allah takdir etseydi onları o enzimler düzeltebilirdi. Ama düzeltmiyor. Yani buradaki sürenin olması da bir mucize.
Yani mutasyonları düzeltecek mekanizmanın olması Allah'ın yaratmasının delili. Çok büyük bir delili yani böyle değil mi
evet,
inşallah? Neyin yanlış olduğunu bilecek bir akıl olmuş oluyor. DNA'da değil o akıl. DNA atomlardan oluşan bir molekül. Cansız atomlardan oluşan. Yani bir akıl olacak. Diyecek ki bu yanlış, bu doğru. Yanlışı doğruya doğru düzeltecek. Bu bir bilinç gerektirir değil mi?
Evet.
Mesela insanda var bu bilinç hakikaten Allah'ın verdiği akılla. İnsan neyin yanlış neyin doğru olduğunu kestirebiliyor. Hatta kim iman ederse diyor şeytandan Allah'a sığınırım. Allah kendisinden doğruyu, kendisine doğruyu yanlıştan ayıran bir nur ve anlayış verir diyor. Müslümanların sahip olduğu bir özelliktir bu. Doğruyu yanlıştan ayırtıyor Allah'ın ilhamıyla. DNA'da böyle bir akıl olmadığı belli. Orada hatayı düzelten bir mekanizma Allah tarafından yerleştirilmiş ve her an an yaratılarak düzeltiliyor hatalar. Bu da Allah'ın yaratmasının delili. Mutasyon da özel olarak yaratılıyor tabii. Hastalıklar da özel yaratılıyor. Hepsi özel Allah tarafından yaratılıyor. Hakikaten yani mutasyonlar kontrolsüz bir şey değil. Evet, ya öyle bir şey konu yok zaten inşallah.
Oradaki süre de mucize. Hani sonuçta hücreler sürekli çoğalıyor. Ve mutasyon olduğu zaman o genetik şifresi bozulmuş hücre yine çoğalabilir. Ama oradaki süre nedir? Çoğalmadan önce bir düzeltme var. Mesela bir yanlış olan metin, yanlış metin yazılmış bir kağıdı fotokopi makinesine koysanız, hani o da hücrenin çoğalması olsa sürekli bir çoğalım artım olacak. Ama siz onu oraya konmadan, çoğaltılmadan önce alıp onu düzeltmeniz lazım. İşte bu süreyi hücre ayarlıyor. Bu da bir mucize tabii Allah'ın takdiriyle.
Tabii Allah'ın yaratması. Maşallah. Yani zaten hastalıklar, Hepsi özel olarak yaratılıyor Allah tarafından. Şimdi bir de şu da bir şey daha var bakın. Her yönden çöküyor da biz hepsini tek tek söyleyelim zaten, böyle detaylara da girelim. Mesela mutasyon oldu. Bir hücrede hakikaten oluyor mutasyonlar. Mesela güneş ışını T harfi vardır. 4 tane harfi vardır DNA'yı oluşturan. A, C, T, G. T harflerini, 2 tane T harfini birbirine bağlayan bir mutasyon meydana getiriyor. Evet. T dimerleri oluşturuyor. Dimer dediğin çift demek böyle. Ultraviyolenin yaptığı hasar budur. Biliyorsunuz ultraviyolede cilt kanseri meydana getirir. Bundan dolayı, bu yaptığı mutasyondan dolayı cilt kanseri meydana getiriyor. Bu işte mutasyon, DNA'da oluşan mutasyon sonucunda cilt kanseri meydana geliyor, değil mi? Peki bu sizin çocuğunuzda cilt kanseriyle mi doğuyor? Hayır. Neden? Çünkü üreme hücresinde meydana gelmesi lazım mutasyonun. Bir sonraki nesle aktarabilmesi için. Sizin derinizde, akciğerinizde, karaciğerinizde, midenizde, pankreasınızda, kemikte meydana gelen bir mutasyon hiçbir şey ifade etmiyor. Bir sonraki nesle aktarılamıyor hiçbir şekilde. Ancak sperm hücresinde meydana gelen bir mutasyon ve yumurta hücresinde meydana gelen bir mutasyon sonraki nesillere aktarılabilir. Bu şekilde olduğu takdirde. O da zaten ilk baştan itibaren meydana gelen bir mutasyon da ağır hasarlara yol açıyor ve o çocuk çoğu zaman doğmuyor zaten. Yani mutasyonlar bir kere zaten son derece nadirdir. Hem onarılmaları sebebiyle hem üreme hücresinde olmaması sebebiyle sonraki nesillere aktarılan mutasyonlar olmuyor genelde. Olursa da nadir olarak oluyor hakikaten, ama onun da doğup doğmayacağı şüpheli. Yani hakikaten ağır bir anormallik meydana getiriyorsa, anomali deniyor işte ona bilimsel literatürde, bir ağır bir sakatlık meydana getiriyorsa, hastalık, o çocuk zaten doğmadan düşük oluyor ya da erken yaşlarda, bebeklik yaşlarında da ölebiliyor. Dolayısıyla hiçbir şekilde diğer nesle aktarılamıyor mutasyonların çoğu, az bir kısmı hariç. Ya bu bakımdan da zaten mutasyonun öyle bir hani iyileştirici bir özelliği olmadığı ortaya çıkıyor. Zaten yani zararlı da. Her yönden kapalı yani olay böyle. Nereye dönseniz, dedin yani biraz önce, elimiz nereye tutsak elimizde kalıyor diye böyle. Ya yani tam bir rezalet yani. Zaten hani bir protein oluşmadığına göre orada bitiyor zaten Darwinizm de. Biz onun üstüne artık böyle hani detay anlatmak bakımından söylüyoruz inşallah.
Bir de bunu söyleyince aklıma geldi. Ben mesela dün sanırım mutasyonu arattım internette. Ve birkaç sitede hepsine bakmadım. Şöyle bir şey yazıyor mesela. Mutasyon dediğinde zararlı değişiklikler yanında dölden döle aktarılan diyor. Yani orada hani işte sperm ya da yumurta hücresinde olduğunda aktarılır değil. Yani orada evrimi destekleyecek ya, doğada seleksiyonu destekleyecek ya. Dölden döle aktarılan bir zararlı da demiyor. Dölden döle aktarılan bir değişikliktir diyor. Nasıl böyle bir açıklama yaparsın evet. ki?
Tamamen göz boyama üzerine kuralım. Evet.
Yani atmasyon yani.
Oyun, hile, hurda. Evet. İşte elde olan
Darwin de söylüyor ya. Darwin kendisi söylüyor. Yani bu bir hipotez paçavrası diyor. Yani benim evet. iddiam diyor. Hiç ara geçiş formu yoktu diyor. Çok net söylüyor yani. Hem mektubunda söylüyor hem kitabında söylüyor. Sadece fosil kayıtlarında bulunabilir diyor. Ara geçiş formu yok diyor. Zaten evet. evrim o demek yani. Ara form olması yani. Bir türün diğerine geçiş, yavaş yavaş geçişlerini iddia ediyor evrim. Hiç yoktur diyor yani. Ha, bir tane falan da vardır demiyor. Her şey diyor yerli yerinde diyor. Yani Allah'ın yarattığını söylüyor. Hatta bakın tesadüf içinde şunu söylüyor. Diyor ki bir saniye.
Bir video var, istersen Doktor Hocam onu gösterelim.
Evet bakın şöyle diyor.
Hocam kabul etmen gerekiyor. Videoyu gösterelim mi?
Evet bakın, Allah'ın varlığı hakkındaki hislere değil de, Charles Darwin söylüyor bunu. Allah'ın varlığı hakkındaki hakkında hislere değil de akla bağlı bir başka nokta da, bakın akılla, mantıkla çok önemli bir konu olarak beni etkiliyor diyor. Yani akılla baktığınız zaman bu muazzam ve harikulade evreni çok geriye ve çok ileriye bakabilme kabiliyeti bulunan insan da dahil olmak üzere, bütün bu evreni ve insan da dahil olmak üzere kör tesadüf veya zaruretin eseri olarak görmek çok güç, hatta imkansızdır diyor. Francis Darwin, Life and Letters of Charles Darwin. Daha ne desin ya? Daha ne desin?
Evet.
Yani her, zaten biliyor.
Ben ettim, siz etmeyin.
Ya, o, yani böyle o, yani güler yani. Bugün hayatta olsa böyle, insanların, bu kadar insanın böyle kandığını görse, hakikaten kahkahalarla güler. Ya biz bir şey yaz, içip içip yazdık der. Bu kadar insan nasıl inandı buna diye. O da güler yani böyle.
Şimdi evrimcilerin ilk hücreyi tabii sorduğumuzda açıklayamıyorlar. Hiçbiri açıklayamıyor. Ama tabii birbirinden bağımsız hareket ettikleri için anlattıkları şeylerde de verdikleri cevaplarda da çok fazla çelişki oluyor. Onunla ilgili bir video buldum ben de. Evrimcilerin farklı farklı ilk hücreyle ilgili açıklamaları. Mesela birincisi, canlı ilk olarak nasıl oluştu? Metafiziktir, bizi ilgilendirmez diyor. Bilimle alakası yoktur o konunun.
Bilim bunun ötesine bir şey söylemiyor.
İkincisi, ilk canlı nasıl oluştu? Laboratuvarda gözlemliyoruz diyor. Böyle bir gözlemimiz var diyor.
Siz maddeden canlı maddeleri öncülleri doğada kendinden var olabilir.
Yani cansız maddeler canlı hale gelebilir.
Gelebilir bu. Laboratuvarda deneysel yapıyor hocam. Konmuştur.
Üçüncüsü, bu bilim bir gün cansız madde canlı yapacaktır. Yani kendi kendine oluşmayı bırakıp biz bile yapamıyoruz diyor. Yani bunu kabul ediyor. Bilim daha iyi yapamıyor şu anda diyor.
Ben cansız maddeden, tamam mı? Bir canın oluşumunu laboratuvarlarda bu bilim yapacak. Ben buna
inanıyorum.
Henüz yapamadık. Kusura bakmayın.
Şimdi dördüncüsü, yine cansız maddeden canlı madde oluştu, gözlemliyoruz diyor.
Cansız moleküller bir araya geldi mi canlı molekül oldu. Evet. Hatta size mantıklı geliyor mu? Mantıklı ki gözlemliyoruz. Başkası buna yapılıyor.
Ya ikisi de yanlış bir kere yani. Ne gözlemlenmiş öyle bir şey, ne de hücre yapımı falan, öyle bir şey söz konusu değil. Sıfırdan hücre yapımı. Şimdi Dawkins ne diyor, ona bakalım. Ha, biraz önceki açıklaması. Bilmiyoruz diyor. Ayette de Allah, şeytan Allah aslında. Siz gerçekten birbirini tutmaz bir söz, çelişkili ve ayrı görüşler içindesiniz buyuruyor. Zariyat suresi 8. ayette. Yani bir kitaba bağlı olmadıkları için, tamamen bir yani yalan üzerine ve batıl bir inanç üzerine kurulu olduğu için, yani hepsi bağımsız bir şeyler söylüyor. Kimisi gözlemliyoruz diyor, kimisi yaptık diyor, kimisi gözlemlemi bırakın yapamadık diyor, kimisi diyor bilmiyoruz diyor, kimisi bilimin konusu değildir diyor. Yani bir karar verin. Yani hangisi, bu cevapların hangisi doğru? Yani biz hanginize inanacağız? Bilimin çıkardığı sonuç bir tanedir değil mi? Yani mesela biz bu işte mouse'u bıraktığımız zaman buraya düşüyor. Yani onun haricinde bir gözlem, ben mouse'u bıraktım havaya doğru gitti diyorsa birisi, ona bir garip gözle bakar herkes. Ya da başka bir şey söylüyorsa başka bir gözle bakar yani. Şimdi buradan çıkması gereken sonuç bir tane olduğuna göre biz bu sonucu zaten biliyoruz. Bir hücreyi kendi kendine ne oluştuğu gözlemlenmiştir, ne oluşabilecek bir durum gözlemlenmiştir. Zaten laboratuvar ortamında da aklı, bilinci ve şuuru olan ve yüksek bir teknoloji sahibi olan insan dahi bir hücreyi sıfırdan yapamamakları. Çünkü şimdi evrimcilerin bir demagoji mantığı var. Şimdi diyor ki biz hücre yapıyoruz ya diyor laboratuvarda. Böyle bir tabanına indiğimiz zaman nasıl yapıyorsun diye bir bakıyoruz, şöyle bir şey çıkıyor onun dibinden. Mesela adam almış normal canlı hücreyi, kusursuz hücreyi, onu kendisinin çoğalmasını sağlamış. Yani o hücreye ürettiriyor ikinci hücreyi. Sonra diyor ki biz laboratuvar ortamında yaptık diyor. Yani sen onu alıp mutfağa götürürsen mutfak ortamında olur. Veyahut da başka bir yere götürürsen o ortamda olur. Sanki bilimsel bir şeymiş gibi anlatıyor. Yani öyle laboratuvar ortamında hücre falan yapıldığı yok. Kesinlikle sıfırdan yapıldığı yok. Kendi oluştu. Olması da kesinlikle gözlemlenmez.
Zaten söylemiyorlar. Hücre yapıyoruz falan demiyorlar da proteini bile yapılamıyor bugün 21. yüzyılın teknolojisiyle. Bakın canlı nasıl başladığını Ender Elvacıoğlu'na soruyorlar. Ender Elvacıoğlu da cevap veriyor.
Evet, söyleyebilirim. Can nasıl başlıyor onu söyleyeyim. İlk canın başlangıcıyla ilgili.
Adam mı? Nasıl? Ama yani herkes bizim kadar bilmek zorunda değil.
Tabii.
Bazı linki bizi hiç bilmeyenler seyrediyor.
Bu konuda yapılmış çeşitli deneyler var. Kitabımızda da onun...
Şimdi bu konuda yapılmış çeşitli deneyler var. Kitabımızda onu bastık diyor. Zannediyorsunuz ki bir şey söyleyecek. Bakın şimdi.
Şey yaptık, yazdık zaten. Şu anda bilim henüz bunu, canlılığın yaşamın nasıl başladığını çok kesin, net bir şekilde ortaya çıkarmış değil.
Evet. Peki, flu şekilde ortaya çıkarmış mı peki? Yani, net ve kesin bir şekilde çıkarmamış mı? Dikkat edin, bu konuda yapılmış çok çeşitli deneyler var. Bunu kitabımıza yazdık dedi. Bilim bu konuda bir şey biliyor sonra.
Şeye niye gülüyor peki? Efendim? Hani mesela ilk canlılık nasıl başladı ya, can nasıl başladı? Evet.
Bilmiyorum.
Nedir o?
Yani, sanki herkes biliyor. Yani böyle soru mu olur falan gibi.
Ha, o tarz.
Bilinen bir şey bu zaten gibi böyle. Ya zaten evimcinin durumu bu işte. Mesela Ender Elvacıoğlu, işte bizim arkadaşlarımızdan Halil'in evine gidiyorlar ki 10 kişi var orada. Evrimin olmadığını 87 yılında Bostancı'daki evlerine gidiyor. Ve ağlıyor orada yani evrimin olmadığını anlayınca. Biliyor yani samimi olarak evrimin olmadığını. Ama işte çıkıp orada böyle ondan sonra bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar. Bir şey anlatıkları yok da. Yani işte Darwinizmin durumu bu. Ama insanlık bunu bilmiyordu. Hocamız vesile oldu buna, deşifre oldu. Yani mesela fosillerin olduğunu kimse bilmiyordu. Gerçek fosillerin evrimi yalanladığını. Diyorlardı ki ara geçiş formları var. Nerede? Var diyorlardı. Siz bunu sormak için bilim adamı olmak lazım. Herkes konuşamaz. Bir takım Latince isimler falan bir şeyler. Epistemolizasyon, radyasyon, okulasyon, izolasyon diyor orada. İşte insanlar da anlamayınca belki herhalde bir şey diyor falan zannediyorlardı. Böyle sakalı da var, işte gözlükleri var falan. Ondan sonra tamam sakalı olabilir insanın, gözlüğü de olabilir de. Yani o şeye kisve altında böyle işte biraz da beyaz önlük giyip de bir şeyler Latince kelimeler söyleyince doğru söylediği zannediliyordu. Şimdi tam anlamıyla öyle olmadığı görüldü. Yani doğru söylemedikleri gibi yalan söylediklerini gördük çok net bir şekilde.
İnşallah.
İnşallah. Evet, inşallah. Bitirelim mi yavaş yavaş inşallah?
Evet, inşallah.
Tabii nasıl isterseniz. O zaman hatırlatma yapalım. Bizi bugün 22'den itibaren harunyahya.tv internet sitemizden, Mavi Karadeniz Radyo'dan, Malatya Bey TV ve Aso TV'den takip edebilirsiniz. Hayırlı geceler.
Hayırlı geceler.